Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Stephen Gross'un The Examined Life. Türkçe'ye yaşanmış hayatın incelenmesi gibi çevrilebilecek başlığıyla. 25 yılı aşan klinik deneyiminden doğan kısa psikanalitik karşılaşmalar derlemesidir. Kitap, kuramsal bir psikanaliz el kitabı ya da adım adım terapi rehberi değildir. Bunun yerine Gross, danışanlarıyla yaptığı görüşmelerden kimlikleri korunarak aktarılan yoğun kesitler aracılığıyla, insanların neden tekrar eden acı verici seçimler yaptığını, kayıplardan niçin kaçtığını ve ilişkilerde neyi aradığını inceler. Merkezindeki düşünce şudur, hepimiz yaşadıklarımızı anlamlandırmak için hikayeler kurarız. Fakat bazı hikayeler bizi gerçeğe yaklaştırırken bazıları kendimizden uzaklaştırır. Yazarın amacı hızlı çözümler sunmak değil, dikkatli dinlemenin ve yerinde bir yorumun açabileceği içgörüyü göstermektir. Teknik dili büyük ölçüde dışarıda bırakan eser, psikanalitik düşünceyi gündelik deneyimlere bağlar. Böylece sevgi, yas, öfke, utanç, çocukluk ve yalnızlık gibi tanıdık meseleleri hem danışanın hem de terapistin kırılganlığını hesaba katan insani bir çerçevede ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak hayat hikayeleri kendimizi anlama ve kendimizden kaçma biçimimizdir. Gross'un kitabındaki temel izlek, insanların yalnızca olayları yaşamayıp onlara ilişkin anlatılar da kurmasıdır. Kişi, bir ayrılığı kaderin değişmez kanıtı. Başarısızlığı, kişisel yetersizliğin hükmü ya da tekrar eden ilişki sorunlarını yalnızca karşı tarafın kusuru olarak yorumlayabilir. Bu anlatılar başlangıçta acıyı düzenlemeye yardım eder. Ancak sorgulanmadan sürdüklerinde kişinin kendi payını, çelişkilerini ve bastırdığı duyguları görmesini engelleyebilir. Gross, kısa vaka anlatılarında bu süreci bir teorik şema halinde değil, konuşmalarda beliren ayrıntılar üzerinden gösterir. Söylenenler kadar söylenmeyenler, bir olayın nasıl tekrar tekrar anlatıldığı ve hangi duygunun anlatının dışında tutulduğu önem kazanır. Kitabın değeri, okuru danışanların yerine kesin biçimde teşhis koymaya çağırmamasıdır. Asıl davet, kendi hayatımızda da kolay ve koruyucu açıklamalara ne kadar çabuk tutunduğumuzu fark etmektir. Türkiye'de aile bağlarının, toplumsal beklentilerin ve fedakarlık anlatılarının güçlü olduğu çevrelerde bu bakış özellikle anlamlı olabilir. İnsan, örneğin yalnızca görevini yapan evlat, hep idare eden eş ya da hiç anlaşılmayan kişi hikayesine sıkışabilir. Gross'un yaklaşımı, bu rolleri suçlamadan incelemeyi, anlatının ardındaki ihtiyaç ve korkuya dikkat etmeyi önerir. İkinci olarak, belirtiyi susturmak yerine, davranışın taşıdığı mesajı dinlemek, The Examined Life, rahatsız edici davranışları yalnızca düzeltilmesi gereken sorunlar olarak ele almaz. Gross'a göre öfke patlaması, sürekli erteleme, ilişkilerde benzer kişilere yönelme, kriz yaratma ya da çevreyi usandıran bir tavır. Çoğu zaman doğrudan ifade edilemeyen bir ruhsal çatışmanın dolaylı dili olabilir. Bu, her davranışın tek bir gizli sebebe indirgenebileceği anlamına gelmez. Kitabın tutumu daha temkinlidir. Davranışın hangi ilişkisel bağlamda ortaya çıktığını, kişiye ne sağladığını ve hangi duygudan koruduğunu merak etmek gerekir. Örneğin yas içindeki birinin sürekli yeni sorunlara sürüklenmesi, kaybın acısıyla baş başa kalmaktan kaçınma işlevi görebilir. Bu tür yorumların önemi kişiyi ahlaki etiketlerden uzaklaştırmasıdır. Tembel, nankör, zor ya da ilgisiz gibi sıfatlar, davranışın ardındaki psikolojik işlevi çoğu zaman görünmez kılar. Gross ayrıca terapistin de aceleci açıklamalardan kaçınması gerektiğini hissettirir. Yorum, karşıdakine dışarıdan yapıştırılan parlak bir cevap değil, dikkatle dinlenmiş bir ilişkinin içinden doğmalıdır. Okur açısından pratik ders, kendi davranışlarına hoşgörüyle bakmak değildir yalnızca. Tekrarlanan ve zarar veren bir davranış karşısında bundan ne kazandığını, neyi hissetmemek için yaptığını ve bu döngünün hangi ilişkilerde güçlendiğini sormaktır. Üçüncü olarak, çocuklukta hazır bulunuşun. Övgüden daha kalıcı bir etkisi vardır, kitapta çocukluk deneyimleri yetişkin hayatının mekanik ve değişmez yazgısı olarak sunulmaz. Buna karşılık Gross, çocuğun kendisi için zihinsel ve duygusal olarak hazır bulunan yetişkinlere ihtiyaç duyduğunu vurgular. Bir yetişkinin fiziksel olarak evde olmasıyla çocuğun merakını, kaygısını ve tepkilerini gerçekten fark etmesi aynı şey değildir. Çocuk, kendisine dikkatle yönelen birinin varlığında duygularının düşünmeye değer olduğunu öğrenebilir. Bu da özgüvenin yalnızca başarıya veya övgüye dayanmayan bir biçimini destekler. Grosch'un övgüye dair gözlemi de bu noktada önemlidir. Sürekli ve genel nitelikteki abartılı övgü, çocuğu yeni bir şey denemek yerine onay getiren güvenli tekrarların içine çekebilir. Çocuk, en iyi resmi yaptığı söylendikten sonra yeni bir resim yapmaktan kaçınabilir. Çünkü yeni deneme önceki takdirin kaybı gibi hissedilebilir. Buradaki öneri sıcaklığı ve takdiri geri çekmek değildir. Daha çok sonuç odaklı yargı yerine birlikte zaman geçirmeyi, çabanın ve merakın ayrıntılarına dikkat etmeyi öne çıkarmaktır. Türkiye'de eğitim başarısı, sınavlar ve aile onayı etrafında yoğunlaşan gündelik dil düşünüldüğünde bu ayrım kullanışlıdır. Kitap, ebeveynlik için kesin kurallar vermez. Fakat çocukla ilişkinin niteliğinin söylenen teşvik cümlelerinden daha belirleyici olabileceğini düşündürür. Dördüncü olarak, yas, öfke ve ilişki tekrarları karşısında hızlı çözümün sınırları, Grosch'un vaka anlatıları, insanların acı veren duyguları çözmekten çok, çoğu zaman onlardan uzak durmaya çalıştığını gösterir. Yas tutulmadığında, öfke kabul edilmediğinde ya da terk edilme korkusu konuşulamadığında duygu ortadan kaybolmaz. Başka biçimlerde, örneğin anlamsız çatışmalar, yoğun bağlılıklar, ani kopuşlar veya sürekli meşguliyet halinde geri dönebilir. Kitap bu nedenle gündelik kişisel gelişim dilindeki hemen iyileşme, geçmişi geride bırakma ya da doğru teknikle sorunu kapatma vaatlerinden ayrılır. Psikanalitik çalışma, duyguyu bir hata gibi ortadan kaldırmaya değil, onunla düşünsel ve duygusal bir ilişki kurmaya yönelir. Bu süreç rahatsız edicidir. Çünkü insanın kendisi hakkında benimsediği açıklamaları gözden geçirmesini gerektirir. Grosch'un anlatımında önemli olan, terapistin her şeyi bilen bir uzman gibi davranmamasıdır. Terapistin dikkatinin dağılması, yanlış anlaması veya kendi tepkilerini fark etmesi de ilişkinin parçası olabilir. Böylece değişim, tek bir çarpıcı tavsiyenin sonucu olarak değil, zaman içinde daha dürüst bir bakış geliştirme imkanı olarak görünür. Okur için bu yaklaşım. Zor bir konuşmayı hemen kapatmak yerine orada beliren duyguyu adlandırmayı, tekrar eden çatışmalarda yalnızca karşı tarafı değil, kendi beklentilerini de incelemeyi destekler. Kitabın sunduğu şey kesin kapanışlar değil, daha iyi sorular sormanın değeridir. Son olarak, alçak gönüllülük ve şefkat, psikanalitik içgörünün etik sonucudur. The Examined Life'ın belirgin gücü, psikolojik bilgiyi insanları sınıflandırmanın bir aracı haline getirmemesidir. Grosch'un anlattığı kişiler çelişkili, bazen kırıcı, bazen kendilerine zarar veren seçimler yapan insanlardır. Fakat anlatıcının tonu ne küçümseyicidir ne de romantikleştiricidir. Bu tutum kitabın etik merkezini oluşturur. İnsanların basit görünen işleri, örneğin bir kaybı kabul etmeyi, sevildiğine inanmayı, yardım istemeyi veya bir ilişkiyi bitirmeyi neden bu kadar zor bulduğunu anlamaya çalışmak, yargının yerine alçak gönüllülüğü koyar. Alçak gönüllülük burada pasiflik değildir. Kendi savunmalarımızın, kör noktalarımızın ve başkalarının davranışlarını yanlış yorumlama ihtimalimizin farkında olmaktır. Şefkat de zararlı davranışları mazur görmek anlamına gelmez. Davranışın sonuçlarını ciddiye alırken, onu doğuran korku, ihtiyaç ve geçmiş deneyim için düşünsel bir alan açmaktır. Kitap, terapinin tek yönlü bir bilgelik aktarımı olmadığını da sezdirir. Terapist, danışanını anlamaya çalışırken kendi sınırlarıyla ve tepkileriyle karşılaşır. Bu karşılıklılık eseri kuru vaka örneklerinden ayırır. Okyar, başkalarının hayatlarını uzaktan değerlendirme kolaylığının yerine ortak kırılganlık fikriyle karşılaşır. Özellikle aile içi gerilimlerde veya kuşaklar arası anlaşmazlıklarda niyet ile etki arasındaki farkı görebilmek ve hüküm vermeden dinlemek, kitabın gündelik hayata taşınabilecek en somut kazanımlarındandır. Sonuç olarak, The Examined Life, psikolojiye merak duyan genel okur için olduğu kadar, insan ilişkilerindeki tekrarları anlamaya çalışan herkes için de uygun bir kitaptır. Psikanalize aşina olmayanlar teknik terim yükü taşımayan, kısa ve okunabilir bölümler bulur. Terapistler, danışmanlar. Eğitimciler ve ebeveynler ise davranışı hemen açıklama ya da düzeltme eğilimi yerine dikkatli dinlemenin değerini hatırlatan bir metinden yararlanabilir. Kitap klinik yardımın yerine geçmez ve kendi kendine uygulanacak bir tedavi yöntemi sunmaz. Buna rağmen kişinin yas, öfke, bağımlılık, yalnızlık veya aile ilişkileri hakkında daha incelikli düşünmesine pratik bir zemin sağlar. eseri benzer psikoloji kitaplarından ayıran başlıca özellik, büyük bir kuramı sistematik biçimde öğretmekten çok, içgörünün nasıl oluştuğunu kısa anlatılarla hissettirmesidir. Grosz, vakaları örnek diye kullanıp tek bir doğruya bağlamaz. Hem danışanın hem terapistin belirsizliğini korur. Bu nedenle kitap, popüler psikolojide sık rastlanan kesin reçetelerden daha yavaş, fakat daha gerçekçi bir okuma deneyimi sunar. Anlatıların edebi açıklığı, soyut psikanalitik fikirleri gündelik hayata yaklaştırır. Sonuçta okur. Başkalarının davranışlarını çözmek için hazır formüller değil, kendi hikayesini, savunmalarını ve ilişkilerdeki payını daha dikkatli incelemek için sorular edinir. Kitabın kalıcı katkısı da bu. Kusurluluğu yalnızca giderilecek bir eksik değil, anlayış ve şefkat için başlangıç noktası olarak ele almasıdır. Destek olmak isterseniz Stephen Grosz kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.